Ayrım 30.
Biliyorsunuz onların geliyorum gidiyorum demeyip bunların İngilizcesini söylediklerini. Ama İngilizce'de bu anlamda olan sözü söylemiş diyorsunuz içinizden. İnanıyorsunuz okuduğunuza. Türk köylülerini bir Erzurumluyu, bir Kastamonuluyu anlatan Türk romancısı, hikayecisi de o kişileri bizim konuştuğumuz gibi konuşturursa biz yine öyle söyleyip de inanırız okuduğumuza. Orhan Kemal alay ediyor. Üstü açık köyünün zarif hava alanına uçağımız süzülerek indi. Saçları briyantinden ışıl ışıl, üst başları pırıl pırıl köy halkı bizi özel otolarıyla karşıladılar. Köy üniversitesinde yine alim Çopur Ali'nin atmosferi bir anda aşıp gezegenlere gidip dönecek füze hakkındaki ilmi çalışmalarıyla ilgili konferansını dinledik. Desem bana inanır mısınız diye soruyor. İnanmayız ama bu geliyorum yerine geliyorum dedirtmeye benzer mi? Hikayelerde, romanlarda kişilerin bölge ağızlarıyla konuşmalarını büsbütün kaldırmalıdır demiyorum. O da olabilir. Azı çekilir. Hoş bile bulunur. Orhan Kemal'e takılmış olanlar kimlerdir bilmiyorum. Ama onlar da belki benim gibi bütün bir hikayenin, bütün bir romanın öyle bölge ağzıyla yazılmasına sinirlenmişlerdir. Genç yazarlarımızın birçoğu öyle yazdıklarının doğru olduğuna kendileri kanıyor. Bizim de kanmamızı istiyorlar. Orhan Kemal hikayelerinde birkaç kere kişilerine lan dedirtti, heye dedirtti. Ondan sonra kişilerine lan diye, heye diye konuşturanlar çoğaldı gitti. Bilmem kendisine gülmüyor mu öyle arkasından gidenlere. Kendisi gülsün gülmesin, o lanlar, o heyeler bizi yani okurları bıktırdı. Yazar ille gerçeği anlatmalıymış. Çok su götürür bu görüş. Doğrusunu söyleyelim. Hangimiz bir romanı şu ülkenin bu çağın insanları nasıl yaşarlar, nasıl konuşurlarmış onu öğrenelim diye okuruz. Bir romanın, bir hikayenin bizi eğlendirmesini isteriz. Geçmiş çağlardaki yaşamayı, şu yahut bu yerdeki kimselerin ne türlü konuştuklarını öğrenmek istersek bunu tarihçilere, dilcilere, toplum bilimcilere sormamız daha doğru olmaz mı? Romana, hikayeye ne de olsa bir yalan, bir masal karışacaktır. Ama hikaye, roman bize o masalın, o yalanın arasında gerçeği, doğruyu sezdirebilir o başka. Nedir o gerçek, nedir o doğru? Salt kişilerin ağzı, yaşadıkları yerlerin biçimleri mi? Shakespeare'in deniz kenarındaki Bohemya'sında yaşayan kişiler de bize bir takım gerçekleri, doğruları öğretmiyorlar mı? Shakespeare gündelik gerçeklere, gösterilmesi kolay gerçeklere bağlanmıyor da onun için Bohemya deniz kenarında mıdır, değil midir aldırmıyor. Anlattıkları kişileri ille kendi bölgelerinin ağzıyla konuşturmak isteyen hikayeciler, romancılar ise işte o gündelik gerçeklere, gösterilmesi kolay gerçeklere bağlanıyorlar. Bunun için de onların arkasındaki doğruları gösteremiyor, kişilerin gerçekten yaşadığını okurları inandıramıyorlar. Ve daha güleriz. Bölge ağzına gereğinden çok önem veren yazarlar da bizi daha çok güldürüyor. Hem bir şey sorayım ben. Roman, hikaye yalnız köylüleri mi anlatır? Şehirlilerin yaşamasıyla uğraşan, onu anlatan romancı, hikayeci büyük bir suç mu işlemiş olur? Yoksa köylerin yaşamasını, açlığını, sıkıntısını anlatmak daha kolay da onun için mi hep o konuyu seçiyorlar? Ulus, 25 Eylül 1953. Karalama. Geçen gün bitirememiştim Melih Cevdet Anday'ın Bile Bile Lades yazısı üzerine söylemek istediklerimi. Bugün yine o konuya döneceğim. Bir şairin, bir yazarın hangi çağda nasıl yaşadığını, ne gibi olaylara karışıp neler düşündüğünü bilmezsek eserini okurken yanılabilirmişiz. Melih Cevdet Anday bunu göstermek için de Aristophanes'in güldürülerini ele almış. Bir tiyatrosunda savaş isteyenleri kötülediği, onlarla alay ettiği için Aristophanes'i çağının ileri adamlarından saymak, günümüze kadar kalmasına onun barışseverliğini tanık getirmek sanırım yanılmaktır diyor. Sonra anlatıyor. Aristophanes'in ne türlü bir kişi olduğunu, aklı, tanrılar masalından kurtararak insanoğluna düşünmeyi öğreten Sokrates'i kötülemiş. Atina'da faizci merhametsiz bir zenginler katı ortalığı kasıp kavuruyormuş. Ulusu bu durumdan kurtarmak isteyenler olmuş. Aristophanes alaya almış onları. Aristophanes bir soylu olduğu için yeni türeyen tüccarlara kızarmış. Onların devlete söz geçirmelerine katlanamıyormuş. Savaşı da işte o tüccar takımının işine geldiği için istemezmiş. İnsancı amaçlar için değil. Melih Cevdet Anday, bu alayla çağımızın barışseverliği arasında bir benzerlik yok diyor. İyi bütün bunlar. Aristophanes için verdiği bilgilerin doğru olduğundan da şüphem yok. Ben de asılandım o bilgilerden. Ama bunları edinmeksizin Aristophanes'in güldürlerini okursak, o şiirin düşüncelerini iyi bilmediğimiz için yanılırsak ne çıkar? Melih Cevdet Anday'ın bunu söylemesini isterdim. Euripides'i epeyce okudum. Severim onun ağıtlarını. Bence Sophokles'ten de üstündür o şair. Ama Aristophanes'in şimdi adını bulamayacağım bir güldürüsünde onunla bir alay vardır. Çok hoşuma gider. Bulutlar Sokrates'le eğlenen güldürü. Güzel değil midir? Biliyorum. Çağının ileri kişilerinden değilmiş Aristophanes. Yine de büyük bir şair değil mi? Ah, Yunanca öğrenseydim de iyice okuyabilseydim onu. Bir şairin, bir yazarın eserini okurken yanılmak ne demektir? Doğrusu bunu iyice anlayamıyorum. Ben bir şiir, bir hikaye, bir oyun okuyorum, beni çekiyor, güldürüyor, ağlatıyor, daha ne isterim? Ne yapacağım yazarın düşüncelerini? Onları bilmek hiçbir işe yaramaz. Büsbütün gereksizdir demiyorum ama ne bileyim, bana öyle geliyor ki olmasa da olur. Bir yerde bir saksı buluyorlar. Kim yapmış belli değil. Hangi çağdan kalmış? O da kestirilemiyor. Belki 3000 yıllık, belki 3500 yıllık. Hoşumuza gidiyor. Sanki bir ışık doluyor içimize ona bakarken. Bize bir kişiden bir salkı getiriyor. Bundan 3000 yıl, 3500 yıl önce bir kişinin çamuru, alçıyı sevgiyle yoğurduğunu, ona gönlünce bir biçim vermek istediğini bildiriyor. Ama o saksı belki bir tören için, şimdi unutulmuş bir tanrıya kokular sunmak için yapılmış. Bunu bilmiyoruz diye o saksıyı işe yaramaz bir nesne sayıyoruz diye güzelliğine hayran olmayacak mıyız? O saksıyı kim yapmış, kimin için yapmış, ne düşünerek yapmış, unutulmuş bunların hepsi. 3000 yıldan, 3500 yıldan beri sönmeyen, gitmeyen bir biçim güzelliği kalmış. Aristophanes'in güldürüleri de 2500 yıldır okunuyor. Yaşıyorsa hep o biçim güzelliği için değil midir? Arada Divan Komedya'ya da bir çekilmez deyiverdikten sonra Melih Cevdet Anday yeni çağ yazarlarına geçiyor. Bugünün okuru onları daha iyi anladığını sanıyormuş. Oysaki çağdaşımız olan yazarların yaşama savaşlarını, kafalarının içindekini bilmek eskiler için olduğundan daha gerekli. Üstelik eskiler için olduğundan daha da zor diyor. Doğru, anladım bunu. Ama Melih Cevdet Anday bu zorluğu bir suç diye, yeni çağ yazarının bir suçu diye gösteriyor. İşte onu anlayamadım. Biz bugün okursak, Vergilius'un, Aristophanes'in, Dante'nin, o şairlerin eserlerini yeni bir şairinkilerden daha iyi anlayabiliyoruz. Eski şairlerin eserleri yüzyıllardan beri incelenmiş de onun için. Bir takım bilginler gelmiş, o şairlerin her mısrağı, her sözü üzerinde uzun uzun durmuş, sayfa sayfa, cilt cilt açıklamalar yazmış. Şu şairin kolay anlaşılmaz, kapalı bir sözü varmış, onu öyle bırakırlar mı hiç? İlle didikleyecekler, örtülerini kaldıracaklar, çırılçıplak çıkacaklar karşımıza. Önemli bir şey sanmayın bunu, şu demek, şair bunu kendi de uydurmamış, başka birinden, şu adamdan almış diyecekler. Çağımızın yazarları ise daha bilginler eline düşmemiş, kimse onların bütün gizlerini daha çözememiş. Yalnız bu da değil. Eski şairlerin eserlerindeki güzellikler söylenile söylenile daha yayılmış ortaya. Onlar da bugünküler gibi bir yenilik getirmeye çalışmışlar. Onlar da yaşadıkları günlerde bugünküler gibi anlaşılamadıklarından acı acı yakınmışlar. Melih Cevdet Anday bunu, bu yakınmayı yalnız bugünün yazarına vergi diye gösteriyor. Ben öyle sanmıyorum. Eskiden de bir takım yazarlar beğenilmemiş. Eserlerindeki yenilik anlaşılmamış. Onlar da elbette bunu hoş karşılamamış. Onlar da elbette yakınmıştır. Melih Cevdet Anday, günümüz sanat adamlarının bir takım sözlerine kızıyor. Gelsin nazariyeler, sanatkar bütün insanlardan başka bir insandır. Sanatkar günlük işlerinden söz açmaz. Bizim derdimiz başka, onun derdi başka. Sanat, sanat içindir. Elle tutulur konular yerine havadan konular, herkesin anlayacağı dil yerine bilmece gibi bir konuşma diyor. Bütün bunları günümüz sanat adamının uydurmaları diye sayıyor. Ama bunların hangisi eskiden de yokmuş? Hangi çağın sanat adamları arasında kendilerini çevrelerindekinden üstün görenler, kendilerine tanrılardan bir ses, bir esin geldiğini söyleyenler çıkmamış? Onlar da günlük, geçici işleri hor görüp değişmeyecek, bozulmayacak doğruları, güzellikleri aramamışlar mı? Onların da dertleri öteki insanların dertlerinden başka değil miymiş? Sanatın kendisinden başka bir ereği olmadığı, kendi kurallarından başka hiçbir yasaya boyun eğemeyeceği sözü pek mi yenidir? Eski sanat adamları havadan konular aramamış, kullandıkları sözlerin anlamlarını genişletmek istedikleri için söyledikleri önce birer bilmece diye karşılanmamış mı? Bana öyle geliyor ki Melih Cevdet Anday nedense öfkelenmiş, öfkelendiği için de insafsızlık ediyor. Sanat adamları, öteden beri gelen sanat adamları, kendilerini çevrelerindekinden üstün görmeseler, kendilerinde bir türlü tanrılık bulunduğuna inanmasalar, güzelliğin başlı başına bir amaç olabileceğini ileri sürmeseler, gördükleriyle yetinip havadan konular bulmaya kalkmasalar, anlaşılmamak korkusuyla dili genişletmeye çalışmasalar, insanlık olduğu yerde kalır, ilerleyemez. Yeni duygular, yeni düşünceler yaratamazdı. Çabuk okudum Melih Cevdet Anday'ın o yazısını. Bir solukta sanki. Parıltılar gördüm içinde, hoşuma gitti. Döndüm, bir daha dura dura okudum. Yine gördüm o parıltıları, yine hoşuma gitti. Ama ne yalan söyleyeyim, beni kandıramadı o yazı. Ulus, 17 Eylül 1953. Kış düşünceleri. Kalkınca baktım dışarı, kar yağıyordu. Yılın ilk karı. Geçenlerde de bir serpelediydi ama sayılmaz o. Çok kimseler görmedi bile. İlk kar bugünkü. Kışa giriyoruz artık. Önümüz soğuk, ışıksız günler. Yine güneşin pırıl pırıl parladığı, yayıldığı günler olur olmasına ne var ki güvenilmez. Sarıp sarmalanıp öyle çıkacaksınız evden. Sağınıza solunuza bakına bakına, düşüncelerinize, düşlerinize dalıp ne yaptığınızı, nerelerde olduğunuzu unutarak yürüyemeyeceksiniz. Gelmez kendiniz bırakmaya. Ya ayağınız kayıverirse? Bir yandan canınız acır, bir yandan da güldürürsünüz kendinizi. Kar. Yılın ilk karı. Belliydi yağacağı. Kaç gündür neydi o soğuklarıyla? Kişinin yüzünü güldüren, içini açan bir kar da değil. Karacaoğlu'nun incecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye türküsünü söyletmiyor. Cenab-ı Şahabettin'in sağdan sola, soldan sağa, lerzan-u girizan, gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan, mısralarını bile andırtmıyor. Tatsız, sanki karanlık bir kar, yere düşer düşmez eriyecek, çamur oluverecek. Karacaoğlan'ın türküsü, Cenab-ı Şahabettin'in elhan-ı şitası. Birçok şiirler, beyitler vardır ezberimde. Ama kış üzerine bu ikisinden başka bir şey bulamıyorum. Ha bir de mangal kenarı kış gününün lalezarıdır. Azdır kış üzerine şiirlerimiz. Az kaldı Bay Yahya Kemal Beyatlı'nın bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Mısralarını unutuyordum. Sevmediğimden değil, Cenab-ı Şahabettin'in elhan-ı şitasını da sevmem ama unutmam onu. Belki ta çocukluğumda beylediğim içindir. Çocukluğumda beğenir, severdim de. Evde babam, okulda öğretmenlerim güzel diye gösterirlerdi onu bana. Karlar bütün elhan-ı mezamir-i sükutun, karlar bütün eshar-ı rivaz-ı melekutunun. Ne güzellik bulurlardı, ne güzellik bulurdum bu yapmacıklı sözlerde bilemiyorum da şaşıyorum şimdi. Yapmacıklı deyişimden benim şiirde bir yalınlık, bir özdenlik, samimilik aradığımı sanmayın. Sanat içinden doğuvermez kişinin. Sanat bir yapmacıktır. Tabiat karşısında, hayat karşısında yapmacıklı, zoraki bir davranıştır. Ama Cenab-ı Şahabettin'in bunun iyisinden değil, bayasından unutturamıyor bir türlü yapmacıklığı, zoraki olduğunu. Karın yağmasına bakıyor yahut karın yağmasını düşünüyor, illi bir takım benzetmeler bulmaya kalkıyor, karın yağmasını ne kadar şeye benzetirse şiirin o kadar güzel olacağını sanıyor diyoruz kendi kendimize. O tek mısrağı kimin olduğunu bilemediğim, mangal kenarı kış gününün lalezarıdır mısrağını doğrusu severim. Ne bileyim, o da yapmacıklı, o da bir benzetme ama onda bir gerçeklik var sanki. Onu okuyunca görmüyor musunuz şairi? Ellerini uzatmış mangala yahut cezvesini sürmüş, ateşten cigarasını yakıştırıyor. Bir yandan da gülümseyerek ne yapalım şimdi kış, lale bahçeleri yok, mangal var. Bugün de bunun tadını çıkarmalı diyor. Zorlamış belki kendini. Ama bize duygusunu, durumunu gösterecek, sesini duyuracak bir söz bulmuş. Bir doğruluk, bir gerçeklik var o mısrada. Belki öyle çok güzel bir şey değil. Yine de bir ses getiriyor bize. Cenab-ı Şahabettin'in o süslü, ucuz bezeklerle bezenmiş şiirinde ise bulamıyoruz bunu. Bulanlar buluyor ya, ben bulamıyorum. Kendi eksikliğimden, güçsüzlüğümdendir. Unutuverdim konuyu da başka sözlere daldım. Cenab-ı Şahabettin'in şiirini sevmediğimi yahut anlayamadığımı söylemek değildi ki benim istediğim. Ben kıştan açacaktım. Şairler de düşünürler de kışın niçin övmezler bilemiyorum. Soğukluğuna soğuktur. Gözleri şenlendiren yaprakları, boyak boyak çiçekleri, kişiyi esrikleten, mest eden bayım bayım hoş kokuları yoktur. Orası öyle ya, bilimi, güzel sanatları, bütün uygarlığı kuran, ilerleten de belki yılın kış çağıdır. Yazın ellerimizi uzatmak yeter bu toprağın birçok azıklarını derlemeye. Onun için de usumuzu pek işletmez, düşler kurmaya da kalkmayız. Kişi gücünü göstermek için başından dara gelmesini bekler. Kışın üşümeseydi uğraşırdı ateş yakmayı becerir miydi dersiniz? Uzun geceler olmasaydı masallar uydurulur muydu? Yapraklar dökülmese, ağaçlar çırılçıplak kalmasa, çiçekler boyakları kokularıyla tüter miydi gözümüzde? Kışın bütün o güzelliklerin özlemini çekeriz. Aratıcı, yaratıcı olan da o özlem değil midir? Bilir miyiz elimiz altında olanın değerini? Kış elimizden gidenin değerini bildirir bize. Kışın üşüdüğümüz için, ışık çabucak yitip gittiği için, nice kolaylıklardan, tatlardan yoksun kaldığımız için, buyruğumuza daha çok uyan bir ısın, daha sürekli bir ışık yaratmışız, kış için daha güzel, daha ince, daha tatlı bir yaşama uydurmuşuz. Tabiatın bütün çiçekleri, kuşları, ılık esen yerleri, fısıldayan dereleri, bütün güzellikleri kendinin olsun. Bizim onların hepsinden üstün kitaplarımız, çalgılarımız, oyunlarımız var. Yaz ayırır kişileri birbirinden, kış ise toplar. Toplu olarak yaşama asıl kışındır. Bütün uygarlık da bir arada yaşamanın ürünüdür. Ya sevişmek diyeceksiniz. Onu da unutmuyorum. Doğru. Yazın daha uyanıktır duyularımız. Bir şarkı vardı gençliğimizde söylerdik. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare. Vuslat yine mi kaldı güzel fasli bahare? Ezgisine karışmam, sözleri pek bayağıdır. Geçmiş yıllarımızı andırtan sözlerde bir tatlılık gelir. Bunlara gelememiştir. Kuş dili çayırında hafif burma bıyıklı feslerinin altından çıkan saçları parıl parıl beyler vardı. Hanımlara söz atar, işaret ederlerdi. Bize bugün pek gülünç geliyor. İşte o beylere yakışacak sözler. Yapma bir inceliğin hiç de gizleyemediği, tam tersine büsbütün açığa vurduğu kaba bir ten dileği. Hübub eder gibi reftarınız ne halettir? Acep nesimi seherden mi affedesiniz? Beyti gibi. Varsa muhabbet imzaya ne hacet diyen nameler. O hava içinde söylenilmiş bir şarkı. Doğru da değil söylediği. Kış, kuş dili gezmelerini durdurabilir, o başka. Ama sevgi, tenin dileğini aşıp da gönlü saran kaynağını unutup yüceleşen, bir duyu olmaktan çıkıp bir düşünce olan sevgi, aşk, özlemin kış gecelerinin yarattığı bir inandır. Tenimizin dileği değil, gönlümüzde, düşüncemizde besleyip bezediğimiz duygu. Bize birdenbire bütün dünyayı bağışlayan, en anlaşılmaz sözleri açıklayıveren, insanlar arasında bir insan olduğumuzu derinden derine anlatıp bütün incelikleri yaratan ulu duygu. O da kış gecelerinin uydurduğu masallardan değil midir? Bilirim kışın büyüklüğünü. Şair olup da kışı övmek isterdim. Neyleyim ki bunu bilmek, düşünmek yetmiyor yaz günlerini, yaz akşamlarını, yaz gecelerini aramaktan döndürmüyor beni. Aman, birden mukaddem, ah fasl-i nevbahar olsa. Bizim şiirimizin en gerçek kış çığlığı bu değil midir acaba? Yazık ki pek öyle güzel söylenilmemiş. Ulus, 30 Kasım 1953. Okurken Mülkiye Dergisi'nin 20. sayısında Bahri Savcı'nın Halk Neyi Ne Kadar Anlar adlı bir yazısı var. Bir sanat eri kendini seçkin aydınları mı bezendirmeye özenmelidir, halka mı konusu üzerinde Oktay Akbal ile Melih Cevdet Anday arasında bir tartışma olmuştu. Buna Mehmet Fuat da karışmış. Bahri Savcı onların dediklerini özetledikten sonra kendi düşündüklerini anlatıyor. İlginç sözler söylüyor. Bahri Savcı ancak bence çok önemli bir noktayı aydınlatmayı unutmuş. Halk derken ne anladığını açıklamıyor. Oktay Akbal, Haldun Taner'in kabiliyeti onu daha büyük başarılara götürebilir. Ama kalabalık, kitlelerin hoşlanacağı bir yazar da olmak elinde. Tuş, Beşişhane'ye Yağmur Yağıyor yazarından seçkin okurların yazarı olmasını dileriz demiş. Pek de iyi söylememiş doğrusu, onu değil, kendisini demek gerekti. Yazarından değil, yazarının. Oktay Akbal, Haldun Taner'den bir şey dilemiyor, yalvarmıyor ona. Onun şöyle olmasını diliyor, temenni ediyor. Oktay Akbal bunu yazarken Türkeli'nin köylüsü kentlisiyle 21 milyon kişisini düşünmemiştir elbette. Nedir onun kalabalık kitleler dediği? Bu ülkedeki okurların çoğunluğu. Hani bir takım okurlar biliyoruz. Şiirin de, hikaye romanın da daha çok bayağısından alışılmış konular üzerine alışılmış sözleri sıralayıverenlerin düşünceyi işletmeksizin anlaşılıverenlerinden hoşlanıyor. Ötekilere gülmeyi, dudak bükmeyi bir üstünlük sayıyor. İşte onlar. Bir de bugün bütün dünya sanat erlerinin bir amaçları var. Yalnız seçkinleri değil, bütün kişioğullarını ilgilendirecek, hepsinin de anlayabileceği bir sanat yaratmak. Bana öyle geliyor ki Melih Cevdet Anday ile Mehmet Fuat da, Bahri Savcı da halk derken daha çok bunu düşünüyorlar. Onun için iş karışıyor, yoksa Melih Cevdet Anday ile Mehmet Fuat'ın da çok satılan hikayelerden, romanlardan hoşlandıklarını, o dediğim okurlar çoğunluğunca beğenilmediği bir üstünlük sayacaklarını sanmıyorum. Oktay Akbal'dan yanayım ben de. Bugünkü durumda sanat erinin kendini kalabalık kitlelere değil, seçkin bir azınlığa bezendirmeye özenmesini isteyenlerdenim. Oktay Akbal'ın kalabalık kitleler dediği kimseler bir yazarın ünlenmesini, para kazanmasını sağlayabiliyorlar da, beğendikleri yazarların da günden güne daha kolayla yetinmesine sebep oluyorlar. Bununla da kalmıyor, iyi edebiyatın, iyi sanatın gelişmesine engel oluyorlar. Kötü para iyi parayı ortadan kaldırır derler. Kötü sanat da iyisini sindirir. Bir takım bayağı vodvillerin alkışlandığı çevrelerde Shakespeare'in oyunları beğenilmez. Bugün oynanıyor diyeceksiniz, görünüşte öyledir. Shakespeare'in büyük bir şair olduğu yıllarca, yüzyıllarca söylendi. Yarı aydınlarda duydu onun adını, duyunca yılıyorlar. Beğenmeyi anlamış gibi gözükmeyi boyunlarına borç biliyorlar. Ama Hamlet'ten, Antonius'la Kleopatra'dan sonra La Dame Camilla'sı beğene beğene, seve seve sevdiriyorlar. Bugün Shakespeare gibi bir şair yetişse beğenmeyecekleri, alaya alacakları besbelli. Neden mi diyeceksiniz? Shakespeare'e benzemeye kalkışanları birer Shakespeare yani aslan derisine bürünen eşeği gerçekten aslan sanıyorlardı onun için. Böyle her yıl birkaç tane Shakespeare, birkaç tane Molière yetişiyor ama biri bile 20-30 yıl yaşayamıyor. Bu okurlar, çoğunluğu, bu kalabalık kitleler halk için bir sanat istiyorlar mı? Hayır. Onlar, o yarı aydınlar, ayrıcalıklarına, imtiyazlarına pek bağlıdır. Okuyup yazma öğrenmiş kendileri, bir takım okulları bitirmişler. Güzelin ne olduğunu öğrenmişler. Köylüsü kendisiyle bütün halkın kendileri gibi sanattan anlamasını isterler mi? Hani şu bildiğimiz çok satılan romanları okuyanlara bir sorun. Köy masallarını dinleyenlere nasıl bakıyorlar?